Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 21. Ayrım. Makaryoz, 18 ve 22 Ekim'de ölen teröristler için dikilen iki yeni büstün açılışında Enosis idealini ve kahramanlarını öven konuşmalar yaptı. Ayrıca 5 Kasım, 12 Kasım, 19 Kasım günleri ölen ve asılan EOKA'cılar adına dikilen büst ve anıtların açılışında da bulundu. Mücadelenin bitmediğinden söz etti, Enosis için ölenleri kutsadı. Dipnot 171. Kahraman saydıklarını unutmuyor, unutturmuyorlar, anılarına büstler dikiyorlar. Ya bizde? Kültür Bakanlığı'na bağlı Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri var. Bu müzelerin adından Kurtuluş Savaşı ve bölümü 7 Nisan 2010 gün ve 2010'a 251 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı. Geride sadece Cumhuriyet Müzesi ibaresi kaldı. Bakanlar Kurulu neden Kurtuluş Savaşı ibaresini kaldırır? Nasıl bir gerekçeyle? Kurtuluş Savaşı neyimiz varsa hepsini borçlu olduğumuz emsalsiz bir mücadelenin adıdır. Bağımsız, özgür Türkiye Cumhuriyeti bu savaşın eseridir. İnsanın eli ve içi titrer. OPEC adlı gizli örgüt 2 broşür yayımladı. İkincisi, Türklere ekonomik boykot ilan ediyordu. Dipnot 172. Ortak propaganda şuydu: Türklere sakın toprak satmayın. Radyo, ki hala Rum radyosuydu, Türkler için olumsuz, küçültücü, aşağılayıcı konuşmalar, radyo oyunları, küçük skeçler yayımlamaktaydı. Uyarılara aldırmıyorlardı bile. İçişleri Bakanı, eski EOKA'cı Polikarpos Yorgacis, Türk yetkililerin onayını almadan, ki anayasa ortak karar alınmasını gerektiriyordu, özel polis adı altında yüzlerce sivil Rum gencini silahlandırmıştı. Bunlar Türk çarşısında mahallelerinde gezerek kavga kışkırtıcılığı yapıyorlardı. Liderler ve TMT bu serserilere bulaşılmamasını, sakin olunmasını tavsiye ediyorlardı. Bir kavga çıksa Rumlar kavgayı yine barbar Türklerin başlattığını şirretçe dünyaya yayar ve masum bir melek gibi dururlardı. Türklerin mücadele ruhunu öldürememişlerdi. Kışkırtmaya da kapılmıyorlardı. Canı sıkılan Makaryoz, Türk sorununu kökünden çözeceğini sandığı bir düşünce geliştirmeye başladı. Düşüncesini olgunlaştırınca adamlarını açacaktı. 16 Aralık'ta Lapta köyünde sivil ve üniformalı Rum polisler İbrahim Nidai'nin evini sabah 05'te arama izni olmaksızın bastılar, evi aramaya başladılar. Kazmalarla yerleri kazdılar, duvarları yardılar. Yarı çıplak haldeki ev hanımının bile giyinmesine izin vermediler. Bu ahlaksız tavır duyulunca Türkler arasında çok derin bir öfkeye neden olacaktı. Rumlar silah arıyorlardı. Hiçbir şey bulamadan defolup gittiler. Radyosu, gazeteleri, konuşmaları, gizli örgütleri, törenleri, büstleri, anıtları, polisleri, sahte polisleri, anayasa ihlalleri, haksızlıkları, boykotları ile Rumlar, Türkleri ve Türklüğü hedef alan bir gözdağı verme, Kıbrıs'ı zindan etme, Kıbrıs'tan kaçırma gayreti içindeydiler. Türkler sabır ve direnç sınavlarından geçiyorlardı. Dipnot 173. Denktaş anılarında şöyle yazıyor: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Makaryoz'a bize güvendiğinden daha fazla güveniyordu. Makaryoz'u iyi niyetli görüyordu. Bunu göremeyenlerin aklından ve samimiyetinden şüphe ediyordu. 10. cilt, sayfa 167-266. 1962. Yeni yılın hiç de iyi geçmeyeceği belliydi. Makaryoz yeni yıla pervasızca bir konuşma yaparak girmişti. Zürih ve Londra antlaşmalarında Türk azınlığa çok fazla hak tanınmıştır. Devlet mekanizmasını durduran ya da geciktiren anayasa hükümlerini tanımamak ya da bunların değiştirilmesini istemek zorundayım. OPEC adlı gizli örgüt, 18 Ocak'ta Lefkoşa sokaklarında binlerce bildiri dağıttı. Özetle şöyle deniliyordu. Bu Yunan adasında Türklerin varlığı bizi kararımızdan yani enosis kararımızdan döndüremez. Yorgacis 10 Şubat'ta Limassol'da Eski Rum Mücahitler Derneği'nin açılışında konuştu ve şöyle dedi. Kıbrıs bir Yunan adasıdır. Kıbrıs Türkleri göçmenlerdir, azınlıktır. Dava sona ermedi. Rüyamızın yani enosisin gerçekleşmesi için eski arkadaşlarımız birlik halinde bulunmalılar. Eski arkadaşlarımız dediği eski evokacılar yani canilerdi. Türklerin eleştirileri, uyarıları, Türkiye'nin garantörlüğünü hatırlatmaları Rumları etkilemiyordu. Dolu dizgin gidiyorlardı. Cesareti Yunanistan'dan ve büyük devletlerin bu tutumu kınamamalarından alıyorlardı. OPEC 21 Şubat'ta yeni bir bildiri dağıttı. Şöyle demekteydi. Türkleri ekonomik olarak çürütmek için onlarla alışverişi kesiniz. Bu emre aykırı hareket eden ibret verici şekilde cezalandırılacaktır. 24 Şubat tarihli bir Rum gazetesinde Kıbrıs Rum Mücahitler Cemiyeti'nin bir açıklaması yer aldı. Cemiyet, azınlık olarak niteledikleri Türklere anayasal haklarından vazgeçmelerini telkin ediyordu. Bütün Türkler bu açıklamaya ve telkine sert tepki gösterdiler. O halde herhalde Osman Efe yine yakası açılmadık bir küfür savurmuştu. TMT merkezi değiştirme süresi geldiği için bayraktarlığa bakan subayı geri çağırdı. Yerine asıl bayraktar yollanana kadar kıdemli sancaktar bakacaktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay bu konuyla yakından ilgilenmekteydi. Zir poligonunun yeniden açılmasını emretmişti. Yeni bayraktar için merkezin önerdiği adları uygun bulmadı. Kıbrıs'ta durum karışık. Oraya çok iyi bir bayraktar yollayalım. Araştırın. Baş üstüne. Başbakanlık Müsteşarı Necip Sanda, Kıbrıs'taki durumun gittikçe tehlikeli olmaya başladığını düşünmekteydi. Bir akşam, başbakandan kısa bir zaman ayırmasını dileyerek Kıbrıs konusunda konuşmak istediğini söyledi. Gelen giden yerli yabancı çoktu. Telefonlar durmadan çalışıyor, bir sorun biterken yeni bir sorun başlıyordu. İnönü bu yoğunluğa rağmen akşamüstü müsteşarına zaman ayırdı. Necip San'ın kurmay albayken ordudan istifa ettiğini, dürüstlüğü, kurmaylığı ve yöneticiliği ile ünlü olduğunu bilirdi. Yüzbaşıyken Viyana'ya ateşe militer olarak yollamıştı. Bunları bilerek müsteşarı olmasını istemişti. Başbakanlık birimlerini müsteşar çekip çevirirdi. Özel kaleme çok önemli olmadıkça telefon bağlamaması emredildi. Oturdular. İnönü haklı olarak yorgundu. Adalet Partisi ile koalisyon zor yürüyordu. Politik gerginlikler ve birikmiş sorunlar yetmezmiş gibi bir hafta önce 22 Şubat'ta Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir bir darbe girişiminde bulunmuş, kritik bir gün ve gece yaşanmış, darbe girişimi İnönü'nün ödün vermez tavrı ile önlenmişti. Olayın etkisi sürüyordu. Dipnot 174. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, İnönü'den beğenmediği bazı darbe dışı subayların da tasfiyesini ister. İnönü, Cumhurbaşkanı Gürsel'e şöyle der. Bu ihtilal yapmış bir ordudur. Bin çalkantıdan geçmiş, bu çalkantılar sırasında herkes bir tutum takınmıştır. Şunu demiştir, buna imza atmıştır, şu tertibe karışmıştır, bu görüşü savunmuştur. Bugün nereye geldik? Demokratik bir rejimdeyiz ve ben memleketin başbakanı olarak Talat Aydemir'in silahlı ayaklanmasını bunlarla birlikte bastırdım. Ben burada çizgiyi çekerim. Bu çizginin üstünde kalan hiçbir şeyi karıştırmam, hesabını sormam, hesabını sordurtmam. Ama bu çizgiden sonra ordudan disiplin isterim ve disiplinsizleri en ağır şekilde cezalandırırım. Metin Toker, İnönü'nün Son Başbakanlığı, sayfa 93. Talat Aydemir ve 21 arkadaşı emekli edildiler. O kadar. Kısacası İnönü, ordu ile oynamamış, oynanmasına izin vermemiştir. Ama ikinci ayaklanmada Talat Aydemir ve Fethi Gürcan idama mahkum olacaktır. Necip San konuyu açtı. Kıbrıs sorunu her gün biraz daha büyüyor efendim. Makaryos ve ekibinin niyeti belli ki iyi değil. İngilizlerden kurtuldular, karşılarında yalnız Türkler kaldı. Anladığıma göre Türkleri azınlık olmaya ikna etmek ya da adadan kaçırtmak ya da zor kullanarak sindirmek istiyorlar. Türkler sinmezlerse, ki sinmezler, o zaman zora başvuracaklar. Bu da iç savaş demektir. İç savaş bizi müdahale etmek zorunda bırakacaktır. Bu olumsuz gelişime hem içeride hem dış politikada hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Bunu arz etmek istemiştim. İnönü bu konunun açılmasına sevinmişti. Sayın San, dedi. Bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim. Düşüncelerimi eksiksiz açıklayacağım. İç sorunlardan kurtulup, özellikle Kıbrıs gibi tehlikeli gelişmelere açık sorunlarla daha çok ilgilenmemiz lazım. Fakat ard arda gelen sorunlar fırsat vermiyor. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bir de bizim partinin iç sorunları, hizip çatışmaları var. Bunlarla da akşam yemekte, yetmezse yemekten sonra uğraşıyorum. Kıbrıs konusuna gelelim. Bu konuyu ilk gününden beri ciddi olarak izlemişimdir. Çünkü Kıbrıs, oradaki soydaşlarımız ve Türkiye'nin güvenliği bakımından olağanüstü önemlidir. Antlaşma metinlerini de çok dikkatle incelemiş, mecliste görüşülürken 3 eksikliğe değinmiştim. Sanki içime doğmuş. Bu eksikliklerden doğacak sorunları göğüslemek bana kalmış görünüyor. Size katılıyorum. Bu gidiş bir gün bizi haklı olarak müdahale etmek zorunda bırakabilir. Bu sorun sonunda düzenli ordu ile çözülür. Kıbrıslıların gücü yetmez. Buradan gönüllü gidecekler, disiplin açısından ileride büyük sorun olurlar. Müdahale zorunlu olursa, ümit ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri dost ve müttefik olarak bizi destekleyecektir. Böyle olması gerekir. Sovyetleri de kollamamız gerekecek. Dipnot 175. Metin Toker şöyle yazıyor. O tecrübeli İsmet Paşa'nın Amerika Birleşik Devletleri hakkında bir teşhis hatası yapmış olduğu doğrudur. İnönü'nün teşhis hatası, Kennedy'nin cenaze törenine katılmak için gittiği ve başta Başkan Johnson, Amerikan ileri gelenleriyle görüşmeler yaptığı Amerika'dan dönüşünde de sürdü. 1 Aralık 1963'te radyoda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Sayın Başkan Johnson'ın Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenlikleri telakki eden kesin ifadelerini bir defa daha sarsılmaz bir surette işittim. Bu sözleri vatandaşlarıma kıymetli duygular olarak götüreceğimi Sayın Başkan'a vaat ettim. Şimdi bu vazifeyi ifa etmek için sizlere hitap ediyorum. İnönü'nün Son Başbakanlığı, sayfa 188-189. Makaryos, papaz aklıyla iki taraflı oynuyor. İngiltere ile Yunanistan ise bizi engellemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Hele Yunanistan, dünyayı ayağa kaldıracaktır. Böyledir diye Kıbrıslı Türkleri çaresiz bırakacak, Kıbrıs'ı Yunanistan'a verecek değiliz. Gerekirse takalarla gidip çıkarız. Müsteşar saygıyla, efendim, dedi. Müdahale için Genelkurmay'ın şimdiden bir plan hazırlaması gerekir ki hükümet ona göre hazırlık. İnönü sevgiyle müsteşarının sözünü kesti. Haklısınız. Cevdet Paşa'ya birkaç gün önce rica ettim. Bir plan hazırlayacaklar. Ne lazım ne değil anlarız. İmkanlarımızı ve eksiklerimizi görür, ona göre gerekli önlemleri alırız. Necip San rahatladı. Yemek saatine kadar konuştular. Dipnot 176. Necip San kayınbiraderimdi. 1972 yılında bu konuşmayı bana İstanbul'da özet olarak anlatmıştı. Ben açıklamasının özünü koruyarak olayın niteliğine uyan birkaç ayrıntı ekledim. Bir Kıbrıs Harekatı için İskenderun'daki 39. tümen seçilir. Bu tümenin standart tümenlerden daha güçlü, farklı yapıda olması kararlaştırılır. 25 Mart sabahı, Karşı Lefkoşa'nın Rum kesiminde bulunan Tarihi Bayraktar Camii ve Türbesi ile Ömeriye Camii'nde bombalar patladı, iki mabet ağır hasar gördü. Patlamanın zamanı nedeniyle can kaybı olmadı. Olay Kıbrıs'ta ve Türkiye'de büyük tepkiyle karşılandı. Kıbrıs'ta olaylar liderlerin büyük çabasıyla önlendi. Ankara'da Bakanlar Kurulu toplandı. Toplantı sonunda sert bir bildiri yayımlandı. Olay şiddetle kınandı, ciddi bir devlet olmanın gerekleri hatırlatılarak Kıbrıs yöneticilerinin de bu olayı kınamaları, sorumluları en kısa zamanda bulmaları istendi. Bildiri ultimatom etkisi yapmıştı. Makaryos ve Yorgacis hemen olayı kınadılar. Yorgacis, Türkiye'nin öfkesini yatıştırmak için olayı Türklerin üzerine atarak Rumların suçsuz olduğunu savundu. Bu yalana Rumlar bile inanmadı. Dipnot 177. Denktaş anılarında şöyle diyor. Büyükelçi Dırvan'a, Yorgacis'e inanmış, Doktor Küçük de beni suçlamaya kalkışmıştı. 10. cilt, sayfa 170. Denktaş, Yorgacis'ten iddiasının kanıtlarını açıklamasını istedi. Yorgacis, derin bir sessizliğe gömüldü. 26 Mart günü Türk dükkanları, işyerleri kapandı. 10 binler, kafileler halinde Rum kesimine geçerek Bayraktar Camii'nde ve çevresinde toplandı. Türk alayı komutanı ve subayları da üniformalı olarak gelmişler, bel kayışlarına tabancalarını takmışlardı. Rumlar ortalıkta görünmüyorlardı. Kıbrıs'ın fethi sırasında ilk şehit düşen bayraktar, Kıbrıs Türkleri için büyük anlamı olan bir semboldü. Bayraktar'ın kabrinin başucunda bulunan Gönder'deki bayrak, patlama sırasında hırpalanmıştı. Gönder'e törenle yeni bayrak çekildi, halk Türk kesimine döndü. Doktor Küçük'ün resmi ikametgahının önünde toplandı. Olayı kınayan ve sabır tavsiye eden konuşmalar yapıldı, olaysız dağılındı. Büyükelçi Mart ayı bitmeden Ankara'ya döndü. Kıbrıs liderleri Türkiye'nin hatırına büyükelçiyi saygı ile uğurladılar. Uçak kalkar kalkmaz kucaklaşıp birbirlerini kutladılar. Dırvana'nın yerine büyükelçi olarak Faruk Şahinbaş, basın ateşeliğine gazeteci Selahattin Sonat, yardımcılığına da radyo yayıncısı Oğuz Yılmaz Hiç Yılmaz atanmıştı. Dipnot 178. Kıbrıs'ın iklimi Hiç Yılmaz'a iyi gelmedi. 1963 yılı yaz sonunda Ankara'ya döndü. Ankara Radyosu 2. Program Müdürlüğü'ne atandı. Sonra Ankara Radyosu Müdürü oldu. Selahattin Sonat 4 yıldan fazla Kıbrıs'ta kalacak, büyük hizmetler görecek, sonra yine gelecektir. Dırvana'dan sonraki ikinci büyük elçi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği web sitesine göre Faruk Şahinbaş'tır. Üçüncü büyükelçi ise Doktor Mazhar Özkol'dur. Bomba olayından 4 gün sonra, 29 Mart günü bir Rum ilkokulunun ambarındaki iki eski sıranın yanmasıyla sonuçlanan küçük bir yangın çıktı. Rumlar bu küçük olayı güzelce büyüttüler, bütün öğrencileri sokağa döktüler. Yangını Türklerin çıkardığını ileri sürerek gösterilere giriştiler. Camilerin yıkılması olayını unutturmak istiyorlardı. Öğrencilerin taşıdığı pankartlarda şöyle yazılar vardı. Türklere ölüm. Türkler bu adayı terk etsinler. Yaşasın Enosis. Yaşasın Dijenis. Nikos Samson cezasını çekip Kıbrıs'a dönmüş, Mahi adlı gazeteyi çıkarmaya başlamış, bir de serseri gençlerden bir çete kurmuştu. Silahlı geziyor, nerede olay varsa orada bitiyordu. Kalabalık bir yerde durdu, konuşmalar yapıldı. O da çıkıp konuştu. İngilizlerle olduğu gibi Türklerle de savaşa hazırız. Rumlar terörün başladığı 1 Nisan gününün yıl dönümünü yine birçok toplantılarla kutladılar. Bu münasebetle bugün Panoromeni Kilisesi'nde büyük bir ayin yapıldı. Ayine Makaryos ve bütün Rum liderler katıldılar. Bir konuşmacı milli hedefe varmak için yılmadan çalışılacağını açıkladı. Enosis düşüncesi evde, kilisede, okulda, işte, her yerde canlı tutuluyordu. Dipnot 179. Bu arada İnönü 1 Nisan'da diplomat Feridun Cemal Erkin'i Dışişleri Bakanlığı'na getirdi. Erkin 20 Şubat 1965'e kadar Dışişleri Bakanlığı'nı yürütecektir. Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi koalisyonu bozuldu. İnönü Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Milliyetçi Köylü Partisi ile hükümet kurdu. Bu koalisyonda 1963 Aralık ayında Kıbrıs bakımından en kritik zamanda çökecektir. İnönü, Cumhurbaşkanı'nın ısrarı üzerine hükümet kurmayı son olarak kabul etti ve 3. koalisyon için bağımsızlarla 25 Aralık'ta anlaştı. Bu son koalisyon 20 Şubat 1965'te sona erdi. Yerini Suat Hayri Ürgüplü hükümetine bıraktı. Onu Süleyman Demirel hükümeti izleyecektir. 21. ayrımın sonu. Sayfa 152. Devamı 22. ayrımda.